Ayrım 10. Baltazar, Anatol Frans, sayfa 96. Cücelerin tuhaf krallıklarının açıklanması ve ağabeye verilen oyuncak bebeklerin kaçmasıdır. Cüceler ülkesi, yer altında geniş bir alana yayılmaktaydı. Oradan gökyüzünün görünmemesine karşın, kayalardaki bazı yarıklar sayesinde bu yeraltı ülkesinin odaları, evleri, yolları, sokakları koyu karanlığa gömülmemişti. Bazı bölmeler ve pek çok sığınak karanlıkta kalmakla birlikte, bazıları da yalnızca lambalar ve fenerlerle değil, yıldızların ve meteorların tuhaf ve değişik ışıklarıyla şaşırtıcı bir güzellikte aydınlanmaktaydı. Kayaların içinde büyük yapılar oluşturulmuştu. Aydan daha az ışıklı olan küçük yıldızların cılız ışığından geçen bir kahverengilik içindeki büyük mağaranın tonozları altında taş parçalarının yükseklerinde granite oyulmuş saraylar görülmekteydi. Bu ülkenin içinde kaleler, taştan basamakları yarı daire oluşturan açık hava tiyatroları, dibine ulaşılmaz derinlikte su kuyuları vardı. Kenarlarına eğrelti otu yapraklarının iliştirildiği başlıklarıyla cüceler büyük bir çeviklikle binaların etrafında dolanıyorlardı. Top gibi zıplayanları ve yollardan evlerin ikinci, üçüncü katlarına atlayanları görmek mümkündü. Bunları yaparken bile bazı heykeltıraşların yontularında görülen ilk çağ insanının ciddiyetini koruyorlardı. Kimse işsiz güçsüz değildi. Herkes dört elle işine sarılmıştı. Sokaklar çekiş sesleriyle çınlıyordu. Makinelerin yürek parçalayıcı sesleri mağaraların tonozlarına çarpıp kırılıyordu. Çekici, kazmayı, pensi, eğeyi büyük bir ustalıkla kullanan madenci, demirci, varakçı, elmas parlatıcısı ve kuyumculardan oluşan bu kalabalık görülmeye değerdi. Ama sessiz olan bir bölge de vardı. Burada, kayaların üzerindeki görkemli ve güçlü insan figürleri ve belli belirsiz yükselen direkler, İlk çağı anımsatıyordu. Alçak kapılı bir saray görünüyordu. Bu saray, Kral Lok'un sarayıydı. Tam karşısındaki ev, ağabeyindi. Beyaz, ince bir kumaşla kaplı olan tek odasıyla evden çok bir barakayı andırıyordu. Köknar ağacından mobilyalar bu odaya yakışmıştı. Kayadaki bir yarıktan gökyüzü ve geceleri yıldızlar görülebiliyordu. Ağabeye ayrıca bir hizmetçi verilmemişti. Bütün cüceler ağabeyin ihtiyaçlarını karşılamak ve yeryüzüne çıkma isteği dışındaki tüm isteklerini yerine getirmek için adeta birbirleriyle yarışıyordu. Büyük gizler taşıyan en bilge cüceler yalnızca kitaplarla değil, dağlardaki ve ovalardaki bütün bitkileri, çeşitli hayvan türlerini ve yeryüzünün bağrından çıkan taşları tanıtarak ağabeye dersler veriyorlar. Büyük bir sevinçle ona doğanın gizemini ve sanatı öğretiyorlardı. Çok becerikli olan ve olağanüstü makineler icat eden cüceler, ağabeye yeryüzündeki hiçbir zengin çocuğunun sahip olamayacağı oyuncaklar yapıyorlardı. Zarif bir şekilde hareket eden ve şiirler okuyan oyuncak bebekler de bunlar arasındaydı. Bu bebekler, sahnesinde ırmaklar, mavi gökyüzü, saraylar ve tapınaklar bulunan küçük bir tiyatro salonunda büyüleyici hareketler yapıyorlardı. Boyları bir karış olmasına karşın kimileri saygın yaşlılara, kimileri orta yaşlı erkeklere, kimileri ise beyaz gömlek giymiş genç kızlara benziyordu. Aralarında masum bebeklerini kucaklarında taşıyan anneler de vardı. Bu güzel oyuncak bebekler sahnede aşk, tutku veya nefret gibi duyguları biliyormuş gibi hareket ediyorlar, mutluluktan acıya ustalıkla geçiyorlar, gülüyorlar, ağlıyorlar ve böylelikle insan davranışlarını büyük bir beceriyle taklit ediyorlardı. Ağabey bu gösteriyi coşkuyla alkışlıyordu. Fakat zorbalığı soluyan bu bebekler onun yüreğine korku salıyordu. Bir tek çocuğunun hayatını kurtarmak için kendisini dul bırakan adamla tekrar evlenmekten başka çaresi bulunmayan, başındaki yapraktan tacıyla bir zamanlar prenses olan, ancak sonradan düşmüş dul kadına karşı acıma duygusu uyanıyordu içinde. Ağabey, bebek oyuncakların sürekli sergiledikleri bu oyundan bıkıp usanmıyordu. Cüceler ağabeye konserler de düzenliyorlar. İyi bir müzisyen olması ve sahnede oyun oynayan oyuncak bebekler aracılığıyla insanlarla ve insanlara ait dünyayla ilişkisini koparmaması için Ona ut, viola, lir ve daha pek çok çalgıyı çalmasını öğretiyorlardı. Kral Lok da bu gösterilere katılıyor ama gözleri yalnızca ağabeyi görüyor, kulakları yalnızca ağabeyi duyuyordu. Tüm ruhunu yavaş yavaş ağabey kaplamıştı. Bu arada günler, aylar hızla akıp gidiyor, yıllar geçiyor ve cücelerin arasında kalan ağabey bir yandan eğleniyor, öte yandan yeryüzüne duyduğu özlemle yanıyordu. Güzel bir genç kız olmuştu. Tuhaf yazgısı dış görünüşüne de hoş bir tuhaflık kazandırmıştı. Kral Lok'un hazinesinin mümkün olan en iyi şekilde anlatılmasıdır. Ağabey, cüceler arasında tamı tamına 6 yıl geçirmişti. Kral Lok, ağabeyi sarayına çağırdı ve onun önünde hazine görevlisine duvardaki taşı kaldırmasını söyledi. Üçü birlikte kaldırılan taşın açılmasıyla ortaya çıkan geçitten geçtiler ve kendilerini iki kişinin yan yana duramayacağı bir kayanın oyuğunda buldular. Bu karanlık yoldan önce Kral Lok, ardından da krallık pelerinin ucundan tutarak ağabey ilerledi. Uzun süre yürüdüler. Zaman zaman yol öyle daraldı ki genç kız ne ilerleyebiliyor ne de gerileyebiliyordu. Ödü kopuyordu korkudan. Karanlık yüzünden zaman zaman kralın pelerinin de gözden yitiriyor, korkusu bir kat daha artıyordu. Sonunda Kral Lok, bronz bir kapıyla karşı karşıya geldi, kapıyı açtı ve karanlığın yerini ışıl ışıl bir aydınlık aldı. Ağabey, küçük Kral Lok diye haykırdı, ışığın bu kadar güzel bir şey olduğunu bilmiyordum. Ağabeyi elinden tutan Kral Lok, onun ışığın geldiği büyük odaya soktu ve bak dedi. Gözü kamaşan ağabey önce hiçbir şey göremedi. Çünkü mermer kolonlar üzerinde yükselen bu oda tabanından tavanına kadar altın doluydu. Zeminde altın ve gümüş işlemeli değerli taşlardan yapılmış, harika bir kumaşla kaplı, yarı saydam bir örtüyle örtülmüş, fil dişi ve altından bir taht yükseliyordu. Kenarlarda cücelerin en iyi sanatçıları tarafından yapılmış kocaman iki vazonun içinde 3000 yıllık palmiyeler vardı. Kral Lok tahtın üzerine çıktı ve genç kızı sağına aldı. Ona, ağabey dedi, burası benim hazinem, beğendiğin her şeyi alabilirsin buradan. Kolonlara asılmış büyük altın kalkanlar, gün ışığını toplayarak ışıl ışıl parlayan demetler halinde yansıtıyorlardı. Uçları parlayan kılıçlar, kargılarla çaprazlanmıştı. Masalar, altın ve gümüş kutlu kupalarla, fil dişi boynuzlar, dev kristal şişeler, altın ve gümüş işlemeli tabaklar ve çanaklarla, çekmecelerle, buhurdanlarla, aynalarla, ustalıkla işlenmiş tablalar ve büyük şamdanlarla donatılmıştı. Masalardan birinin üzerinde mermerden taşlarıyla bir satranç tahtası göz kamaştırıyordu. Kral Lok, seç ağabey diye tekrarladı. Fakat gözlerini bu zenginlik üzerinden çeken ağabey, tavandaki bir aralıktan gökyüzünü gördü ve bütün bu güzel şeylerin gökyüzünün ışığıyla böyle parladıklarını bildiği için sadece ''Küçük Kral Lok, ben yeryüzüne çıkmak istiyorum.'' dedi. Kral Lok, hazine görevlisine bir işaret yaptı. Görevli, içinde kesik demir parçaları ve tabakaları bulunan büyük bir sandığın örtüsünü açtı. Sandıkta çok sayıda raf vardı ve bu raflar ağzına kadar ustalıkla işlenmiş değerli taşlarla doluydu. Kral Lok elini sandığa soktu. Taşları şöyle bir karıştırdı. Üç ayrı zümrüt türü göründü önce. Birisi koyu yeşildi, birisi bal rengindeydi, üçüncüsünün rengi ise maviye çalan bir yeşildi ve güzel düşler görmeyi sağlıyordu. Diğer taşlar arasında kan renginde bir yakut, koyu ve açık mavi birer safir, bir yemen taşı ve opal, tam kızıllığında firuze, mavi zümrüt ve Süleyman taşı göze çarpıyordu. Tüm bu taşlar su gibi saydam ve güneş gibi parlaktı. Ortalarında bulunan göz kamaştırıcı parlaklıktaki elmaslar beyaz kıvılcımlar saçıyordu. Kral Lok, seç ağabey dedi. Ağabey başını salladı ve dedi ki, küçük Kral Lok, Clarides şatosunun Arduas çatısına düşen güneş ışınlarının tek bir tanesini bile bu değerli taşlara tercih ederim. Kral Lok inci dolu bir diğer sandığı açtırdı. Bunlar saf incilerdi. Gökyüzünün ve denizlerin rengindeydiler. Işıl ışıl parıldıyorlardı. Kral Lok, al dedi. Abbey yanıt verdi. Küçük Kral Lok, bu inciler bana George de Blancard'ın bakışlarını anımsatıyor. Bu incileri sevdim. Fakat George'un gözlerini daha çok seviyorum. Kral Lok bu sözleri de duymazlıktan geldi ve üçüncü bir sandığı açtı. Genç kıza içinde ilk çağlardan kalma bir su damlasının bulunduğu bir kristali gösterdi. Kristal sallandığında su damlası da sallanıyordu. Ardından içlerinde değerli taşlardan daha parlak, binlerce yıllık böceklerin bulunduğu kehribar kutularını gösterdi. Böceklerin duyargaları ve ayakları ayırt ediliyordu. Buzdan hapishaneleri eritilse uçmaya hazırdılar. Kral Lok, bunlar dedi dünyanın en değerli böcekleridir. Hepsini sana veriyorum abey. Abey yanıt verdi. Küçük Kral Lok, bu su damlası da bu böcekler de sizde kalsın. Çünkü özgürlüğü ne bir böceğe ne de bir su damlasına değişirim. Kral Lok bir süre düşündü ve dedi ki, abey, bu değerli hazine senin olacak. Onlar sana değil, sen onlara sahip olacaksın. Cimri kişi altına kurban olur. Zenginliğe aldırmayanlar zengin olmayı hak ederler. Çünkü onların varlıkları hazinelerden daha değerlidir. Bunları söyledikten sonra bir işaret yaptı. Hazine görevlisi bir minderin üzerinde duran altın bir tacı getirip krala verdi. Kral Lok tacı genç kıza uzatarak, "Sana duyduğum saygının karşılığı olarak bu tacı al," dedi. "Böylece seni cüceler prensesi olarak ansınlar." Tacı abeyin başına kendi elleriyle yerleştirdi. Kral Lok'un aşkını ilan etmesidir. Cüceler ilk prenseslerinin taç giyişini mutlulukla kutladılar. Büyük açık hava tiyatrolarında birbiri ardına masum oyunlar sahnelendi. Başlıklarını eğrelti otu sapları veya meşe yapraklarıyla süslemiş küçük adamlar yer altındaki sokaklarında sevinçle taklalar attılar. Kutlamalar 30 gün sürdü. Pik 30 gün boyunca sarhoş oldu. Erdemli tat mutluluktan uçuyordu. Uysal Dik sevinçten gözyaşlarına boğulmuştu. Rak bu denli prenseslerini kaybetmemek için yeniden abeyi kafese koymayı öneriyordu. Bob kargasına binmiş, sevinç çığlıkları atıyor, kara karga da onun sevincine eşlik ediyor, şen şakrak gaklıyordu. Mutsuz olan yalnızca Kral Lok'tu. 30. gün abeye ve tüm cücelere muhteşem bir şölen düzenleyen kral, sandalyesinin üzerinde ayağa kalktı. Böylece boyu abeyin kulağına çıkmıştı. "Sevgili prensesim abey," dedi. "Sana bir şey sormak istiyorum. Kabul edip etmemekte özgürsün. Cüceler prensesi Clarides'li abey, benim karım olur musun?" Ağırbaşlı ve sevecen Kral Lok, tüylü bir kaniş köpeğini andırıyordu. Abey, kralı sakalından çekerek yanıt verdi. "Şakadan senin karın olabilirim ama gerçekte olamam. Bunu sorduğun anda bana, beni eğlendirmek için dünyanın en saçma hikayelerini anlatan frankörü hatırlattın." Bu sözler üzerine Kral Lok başını çevirdi. Fakat abey, cücenin gözlerinden akan yaşı görmüştü. Onu üzdüğü için pişman oldu. Ona, "Küçük Kral Lok," dedi. "Seni böyle olduğun gibi küçük bir kral olarak seviyorum. Frankör gibi beni eğlendirdiysen bunda üzülecek bir şey yok. Çünkü frankör çok güzel şarkılar söylerdi. Ak saçları ve kırmızı burnuyla çok yakışıklı bir adamdı." Kral Lok yanıt verdi. "Clarides'li abey, cüceler prensesi. Bir gün beni seveceğin umuduyla seni hep sevdim. Seni yine çok seveceğim. Ama artık bir şansım olmadığını da anladım. O halde sana gösterdiğim dostluğa karşı, senden de bana karşı hep dürüst olacağını söz vermeni istiyorum." "Küçük Kral Lok, sana söz veriyorum." "Pekala. Söyle bana abey, hiç aşık oldun mu?" "Küçük Kral Lok, bugüne kadar kimseye aşık olmadım." Kral Lok gülümsedi ve altın kadehini cüceler prensesinin sağlığına kaldırdı. Yeryüzünün derinliklerinden büyük bir uğultu yükseldi. Çünkü cücelerin topraklarında şölen masası bir uçtan bir uca uzanıyordu. Abeyin annesini görmesi ama ona sarılamamasıdır. Başında tacıyla abey, omuzlarına saçlarının özgürce döküldüğü, dostları Pik, Ted ve Dig'in sakallarını çekerek şakalaşmak için cücelerin döküm evine gittiği ve orada yansıyan alevlerin renklendirdiği yüzlerdeki sevecen gülümseyişiyle karşılandığı günlerdekinden daha düşünceli ve daha üzgündü. Bir zamanlar ona adıyla seslenen ve dizlerinin üzerinde dans eden iyi yürekli cüceler şimdi önünde sessizce ve saygıyla eğiliyorlardı. Artık bir çocuk olmadığı için üzgündü ve cüceler prensesi olmak ona acı veriyordu. Kendisi yüzünden ağladığını gördüğü günden beri Kral Lok'u da görmek istemiyordu. Ama iyi yürekli ve mutsuz olduğu için onu seviyordu. Bir gün cüceler ülkesinde günlerin olduğu söylenebilirse eğer, Kral Lok'u elinden tuttuğu ve altın renkli bir tozun dans ettiği gün ışığının sızdığı kaya yarığına çekti. Ona, ''Küçük kral'' dedi, ''ben acı çekiyorum. Siz kralsınız, beni seviyorsunuz ve ben acı çekiyorum.'' Güzel genç kızın bu sözlerine kral şöyle yanıt verdi. ''Seni seviyorum. Cüceler Prensesi Kralidesli Abey. İşte bu yüzden yeryüzünde insanlar arasında öğrenebileceklerinden çok daha önemli ve çok daha yararlı olan gizlerimizi sana öğretmek için seni bu dünyada tutuyorum. Çünkü cüceler insanlardan daha becerikli ve daha bilgedir.'' Abey, ''Evet,'' dedi, ''ama onlar bana cücelerden daha çok benziyor. Bu yüzden onları daha çok seviyorum. Küçük Kral Lok, eğer ölmemi istemiyorsanız izin verin annemi göreyim.'' Kral Lok yanıt vermeden uzaklaştı. Kırık bir kalple tek başına kalan Abey, tüm yeryüzünü kuşatan bu gün ışığını seyre daldı ve yollardaki dilencilere kadar yeryüzündeki tüm canlıların bu parlak ışıktan yararlandığını düşünüp düşler kurdu. Bu ışık yavaş yavaş soldu ve altın rengi yerini açık bir maviye bıraktı. Yeryüzüne gece iniyordu. Kayanın yarığında bir yıldız ışıldadı. Bu sırada birisi usulca omzuna dokundu. Siyah pelerinine sarılmış Kral Lok'tu bu. Kolunda genç kızın örtülmesi için bir başka pelerin vardı. Abey, ''Gel benimle,'' dedi. Yer altından çıktılar. Genç kız, rüzgarın salladığı ağaçları, ayın üzerinden geçen bulutları, mavi ve serin geceyi gördü. Otların kokusunu hissetti. Çocukluğunda soluduğu hava göğüs kafesine yeniden dolduğunda içini çekti. Mutluluktan ölecek gibiydi. Kral Lok onu kollarından tuttu. Abey neredeyse bir tüy kadar hafiflemişti. Karanlık gecenin içinden iki kuş gibi kaydılar. ''Anneni göreceksin Abey, ama beni dinle. Biliyorsun her gece annenin düşlerine girmeni sağladım. Her gece senin hayalinle konuştu, senin hayalinle güldü, senin hayalinle kucaklaştı. Bu gece ona senin görüntün yerine seni götüreceğim. Onu göreceksin ama sakın ona dokunma ve onunla konuşma. Çünkü o zaman büyü bozulur ve artık ne seni ne de hayalini görebilir. Seni fark edemez bile. Yazık ama dikkat edeceğim küçük Kral Lok, anlaştık.'' Derken Clarides Kalesi'nin burcu tepede göründü. Abey, sevdiği yaşlı çakıl taşlarını öpücük yollayacak zamanı ancak bulmuş ki Clarides'in şebboylarla kuşatılmış kale bedeni bir anda karşısına çıktı. Kalenin gizli kapısına kadar otların içinde ateş böceklerinin parıldadığı bir yokuşu tırmandılar. Maden işçileri olan cüceler, kilitler, zincirler, sürgüler ve parmaklıklarla durdurulamayacağı için Kral Lok kapıyı kolayca açtı. Abey annesinin odasına giden döner merdiveni çıktı ve hızla atan kalbinin yavaşlamasını bekledi. Kapı usulca açıldı. Odanın tavanındaki yaşlı avizenin ışığında saçları ağarmış, zayıflamış ve solgun annesini gördü. Yine de değerli taşlar takındığı ve at gezintilerine çıktığı eski günlerdekinden daha güzeldi. Annesi kızını düşte görür gibi kucaklamak üzere kollarını açtı. Abey de hıçkıra hıçkıra ağlayarak annesinin açık kollarına atmak istedi kendisini. Fakat Kral Lok bu kucaklaşmayı önledi ve Abey'i kırlardan cüceler ülkesine geri götürdü. 10. ayrımın sonu. Sayfa 106.